Efendim hepiniz hoş geldiniz. Aslında size çok güzel bir sürprizimiz vardı. Ali Poyrazoğlu'nun çok özel bir videosuyla başlayacaktık ama kısmet olmadı, yayınlanmadı. Ali Poyrazoğlu'nun Karlıkayın Ormanı'nda şarkısını söylediği Cahide'de çekilmiş nefis bir şarkıyla yayına geçecektik. Neyse ama bugün çok eğleneceğiz. Ali Poyrazoğlu'nu bilmiş olun ki bugün hakkıyla delirteceğim. Hiç ona tüyo vermeden hiçbir şekilde ne soracağımı hissettirmeden ve tam ters köşeye yatırıp Instagram'da başka şeyler soracağımı söyleyip bambaşka şeyler konuşacağız. Çok özel bir magazin yapacağım bugün Ali Poyrazoğlu'yla. Belki bugüne kadar duymadığınız hikayeleri konuşacağız. Eğer tabii Ali gelirse. Evet. Ali Poyrazoğlu şu anda yolda ve geldi Ali Bey. Hoş geldiniz.
Sen
Nasılsınız?
neler anlatıyorsun orada? Fırsat buldun galiba. Ha?
Evet. Çok
Millet
güzel bir video
beni
hazırladım.
delirtecekmişin de bilmem ne abidik gubidik bir şeyler söylüyorsun. Ha?
Evet.
Nedir
Evet.
onlar?
Yaptım bile.
Ha. Şu
Ali
alttaki
Poyrazoğlu'nu ters köşeye yatırdım. Nasıl ters köşeye yatırdım?
buraya.
Aldatma konusunu
Şöyle yatayım abi. Tamam. Şu
aldatma konusu
alttaki
konuşacağım.
yazıları yok eder misiniz alttaki yorumları arkadaş? Hoş geldiniz, hoş bulduk falan filan.
İnsanlar kendi aralarında konuşuyorlar ya. Niye böyle yapıyorsunuz?
Kapatır mısın onu yoksa giderim.
Kapattım Ali Bey.
Ha. Ters köşeye yatıracakmışsın.
Evet.
Fırsat buldun yani. Ben bir dakika şurada Amerika ile bir telefon görüşmesi yapıyordum.
Kimle? Trump'la mı?
Hayır, Michael'la. Michael
Mike.
Osman. Michael
Michael.
Osman. Biliyorsun ben bipolar bir insanım. Arada bir böyle farklı kişiliklere bürünebiliyorum. Birdenbire oluyor.
Hiç düşündün mü psikiyatriste falan gitmeye? Bir polar olduğunu söyledin, itiraf ettin. Hiç psikiyatriste gittin mi?
Psikiyatriste gittim ya. Ayıp oldu adamcağıza. Utandık sonra. Yani psikiyatriste gittim. Şöyle gittim. Neydi sizin adınız?
Benim
Gözlüklü sana soruyorum. Ha? Adın
adım
neydi?
Abdurrahim.
Ha.
Abdurrahim İzzet.
Sen Abdül ama Rahim'de hala kalmışsın. Dışarı
Kaldım.
çıkamamışsın galiba ya.
Gol.
Böyle bir şeyden konuşmak istemiyorum. Bu zeka seviyesine ben inmeye çalışacağım ama becerebilir miyim bilemiyorum yani. Ben
Hoş
bipolar olduğum
geldin.
için böyle arada bir farklı kişilikler var içimde. Onlar dışarı çıkıveriyor. Birdenbire demin öyle oldu. Bir tarafım var, o geri geliyor bana böyle. Michael Osman, Amerikalı yanım benim. Michael Osman, Michael yandan kaykıl, öyle derler arkadaşlar ona. O gelmişti, ondan konuşuyordum. Yani bana bazen geliyor, öbürkiler geliyor, öbür
Gitti.
Aliler
Şey
geliyor.
söyleyeceğim. Gittiği
Onlarla
oluyor mu?
görüşüyorum. Onlarla
Gittiği
görüş.
oluyor mu?
Onlarla görüşme ihtiyacı hissettiğim zaman işte psikiyatriste gidiyorum. Kafa tamircisi. Shrink deriz biz onlara biliyorsun. Bizim mahallede, Malatya'da öyle derler. Shrink derler. Kafa tamircilerine. Shrinklere gittiğim oluyor. Bir keresinde ama ciddi söylüyorum Rahim Bey. Sevgilimden ayrılmıştım. Gülnüz Sürür Yengin Cezaevi Tiyatrosu'nda Gülnüz'den Engin'den ortağım o zaman. Allah rahmet eylesin ikisine de. Gülnüz inanırdı psikiyatriste falan gitmenin önemli bir iş olduğuna. Ben böyle hafif sevgiliden ayrılmışım. Kafayı yeme vaziyetlerindeyim. Siz yediniz mi hiç?
Ben çok yedim. O çok lezzetli bir.
Elle paça öyle kafa demiyorum yani.
Ha, bayılırım.
Aşk
Balık
uğruna
pazarından.
yiyenlerdenim ben. Böyle arada bir dalıyorum, gidiyorum da, oradayım da, orada değilim, neredeyim onu da bilmiyorum. Güliz bana dedi ki, bana bak, tırlattın sen galiba, sana çok iyi bir doktor tavsiye edeceğim dedi. Peki gidelim dedim, yani kime gideceğim dedim. Söyleyeyim mi adını, kime
Söyle
gideceğimi?
tabii.
Profesör Nedim Zembilci, hiç unutmuyorum. Gittim. Çok beyefendi, çok bilgili, İstanbul'un en iyi doktorlarından birisi. divan var böyle. Freud divanı. Freud divanına yatırıyorlar seni böyle. Ben yatıyorum. Adamın bu kalpler matler geçecek mi oradan?
Yok,
Kalpsizler,
onlar
bırak
geçiyor, onları
bunlarla işlem
kapatamıyoruz.
anlatalım ya.
Kalbe
Allah Allah
hüküm
ya.
geçmiyor.
Manasız sürüsü. Kesin lan şunları. Allah, laf mı dinlemeye geldiniz, oynamaya mı geldiniz? Allah, bunlara başka bir şey vermek lazım ellerini oynasınlar diye ya.
Evet,
Başka bir
sonra gittik
oyuncak filan.
kedime.
Şimdi babacığım ben gittim o Freud divanına yattım böyle. Uzandım şu şekilde. Şöyle Michael yandan kaykıldı. Böyle duruyorum. Doktorun masası şuramda. Aha şöyle elimden göstereyim. Yani şurada masa. Masanın önünde kitaplar var böyle üst üste koymuş kat kat kat kat kitaplar var. Kitapların sırtı görünüyor. İngilizce kitapların bir kısmı ve şey üzerine. İşte psikoloji, kafayı yemiş olanların nasıl yediklerini hazmedebileceklerini, onlara nasıl yedikleri kafayı hazmettirmeleri gerektiğini, doktorların anlatma yöntemleri falan üstüne kitaplar. Ben böyle yatıyorum, böyle gözüm kitapta hep. Oradaki iki tane kitap var, böyle kalın ciltli. Ondan sonra okuyorum. Oliver Sacks, duydun mu hiç?
Yok.
Sacks. Saks deyince saksı zannediyorsun sen şimdi.
Yok,
Bu
Saksif'te ve niye gidiyorum ben?
hayır, bu Oliver Sacks çok önemli bir adam. O da kafa tamircisi, nörolog falan filan. Bence çağımızın en önemli doktorlarından birisi. İdi, Allah rahmet eylesin. Dedi ki yeter, buradaki tamirat yaptım, öbür tarafa gidiyorum. İzin aldı gitti. Arkadaş, Oliver Sacks'ın kitapları duruyor öyle adamın şeysinde. Masasının üstünde adam bana diyor ki anlatın. Ben de şimdi anlatıyorum işte şöyle oldu, böyle oldu. Çocukluğunuzla ilgili buna benzer şeyler yaşadınız mı? Ben evet böyle şeyler yaşadım galiba. Peki bunlar sizi nasıl etkiledi? Böyle durup dururken bana manasız şeyler soruyor. Ben anlamıyorum onun ne oldu. Annenize aşık mıydınız? Hadi baba ya nereden çıktı bu? Yok annem pek tipim değildi dedim. Anneme aşık değildim. Hiç öyle bir şey düşünmedim. Peki babanıza mı aşıktınız? Al, ya ikisinden birine aşık olmak mı gerekiyor? Dışarıdan birine aşık olamaz mıyım? Adam böyle tuhaf şeyler soruyor bana. Ben de abi de o kitaba bakıyorum böyle. Oliver Sacks adamın adı. İşte haftaya salı günü saat 4'te bekliyorum dedi. Konuştum konuştum konuştum. Herif bana hiçbir şey söylemedi. Anlattım anlattım anlattım anlattım ben. Adam dinliyor, notlar alıyor, bir şey söylemiyor. Allah Allah dedim, hapmap yutacağız mı? Bir şey veriyor musun doktor? Ben nasıl iyileşeceğim? Çünkü ben ilk defa kafa tamircisine gidiyorum. Yok dedi, gelin siz anlatın böyle. Anlattıkça bilinçaltı ortaya çıkacak, dökülecek her şey. Bilinçaltına saklanmış, gizlenmiş, bilinçaltının karanlık odalarındaki her şeyi gün ışığına çıkardığımız zaman işte dedi, psikanalizin mucizesi orada doğacak. Ben nereye geldim ya diyorum. Ben mucize filan değil. Sevgilim beni aldatmış. Aldatma olayı var ortada. Ben öldürmeyi düşünmüşüm. Onu öldürmeyi düşünmüşüm yani. Kendimi öldürmeyi düşünmüşüm. Beraber olduğu insanı öldürmeyi düşünmüşüm. O ara çok yolsuzum. Mahalle bakkalına borcum var. Bakkalı öldürmeyi de düşünüyorum. Dedim ki arada bakkalı da çıkarayım. Kasaba da borcum var. Onu da bu postayla halledeyim böylece. Kasap, bakkal, manav, sevgilim, sevgilimin beni aldattığı insan hepsi. Toptan bir temizlik yapayım. Arkadaşlara soruyorum diyorum ki temizliğe çıkacağım. Temizlenmesini istediğiniz kimse var mı? Bu seriden onları da halledeyim. Sonra kitaba takıldı aklım. Kalktım İstanbul'da Amerikan Kütüphanesi var. Amerikan Kütüphanesi'ne gittim. Dedim ki sizde Oliver Sacks'ın kitapları var. Var dediler aha. Verseniz dedim. Ona 3-4 cilt kitap verdiler. Ben oturdum kütüphanede okumaya başladım. İki tanesini ödünç aldım. Kitap veriyordu Amerikan Kütüphanesi o zaman. Aldım kitapları eve gittim. Aa, Oliver Sacks'ta ne hikayeler var abi. Adam neler anlatıyor, neler anlatıyor. Ben abi okuyorum Oliver Sacks'ı. Gidiyorum salı günü. Oliver Sacks'tan bir vakayı adama anlatmaya başlıyorum. Benim vakam. Allah Allah adam kendinden geçiyor diyor ki ne maden buldum ya. Herife bak ya katmanlı çatlak. Neler neler çıkıyor adamın içinden ya diyor. Ben Oliver Sacks'ın şeyini okumuşum. Karısını şapka zanneden adam. Öyle onu çeviriyorum tersine. Sevgilimi manto zannediyorum diye anlatıyorum ben adama. Adama bile yazıyor. Yavaş anlatın Ali Bey. Yetişemiyorum demeye başladı. Ben 3-4 hafta Oliver Sacks'tan gittim. Bir gün gene böyle Oliver Sacks'tan şeyi okumuşum.
Awakening. Ya onu kendinmiş gibi anlatıyorsun değil mi?
Benim bakanmış gibi anlatıyorum ama neler var orada, ne çatlaklıklar var abi. Awakening'den bir şey anlatmaya başladım. Adam birdenbire elindeki not defterini yere attı, kalemi. Pu Allah senin belanı versin dedi. Sen dedi bu kitabı anlatıyorsun bana dedi. Uyandı, kitap masanın üstünde duruyor. Evet dedim, kitabı anlatıyorum. Niye bana bunu yapıyorsun dedi. Siz bana bunu niye yapıyorsunuz dedim. Yani dedi, yani dedim sen sevgilimi şuraya çağırsan, bir çay yapsan, onu ikna etsen, o beraber olduğu herifi de çağırsan, ona da desen ki siktir git rahat bırak bu kadını, bunun başkasından ilişkisi var gibi bir formül bulamaz mısın? Madem ünlü bir doktorsun, herkes seni seviyor, önünde yerlere kapanıyor. Adam bana dedi ki, lütfen sizden bir şey rica edebilir miyim? Bakın dedi, duygularımı ifade edebileceğim en kibar şekilde size ifade edeceğim. Buyurun Sayın Profesör dedi. Siktiriniz gidiniz ve bir daha buraya gelmeyiniz dedi. Benim ilk ve son kafa tamircisi maceram budur İzzetciğim. Böylece...
İşte arkadaşlar, kiminle program yapıyorum, kime soru soruyorum, beni düşünün. Beni düşünün, bana neler yapılıyor, ben neler çekiyorum.
Seni belediye düşünsün İzzet, seni askıya çıkaracağım. Böyle kağıt asacaklar, belediye asacak. Bir adet İzzet var, kurtarılacak diye. Böyle seni kurtarmak
belediye
isteyen askıdan sade borç harçlı adam da kurtarılacak artık. Liste başı seni koydurtacağım belediyeye, rica edeceğim. Diyeceğim ki bunu koyun askıya, askıya çıkarın. Bir numaraya seni düşünüyorum, 2-3-4-5'leri. Saymayayım.
Bu ara en çok kimle görüşüyorsun sen?
Ben bu ara valla gelen giden çok oluyor.
Hay mesela arkadaşlarından.
Arkadaş, en... tanıdık, dost çok giden gelen oluyor. Onlar hiç korona morona maske falan mesafe umurlarında değil. Çıkıp karşıma gelin ediyorlar böyle. İçimden çıkıyor İzzet bunlar.
Onları bazen sormuyorum.
Emekli memur şey çıkıyor. Necati Bey çıkıyor. Geliyor oturmaya. Necati Bey'den oturuyorum. Onun sıkıntılarını dinliyorum. Maaşlar nasıl geçinemediğini, bu işin nereye varacağını. Ondan sonra bir ev kadını geliyor, diyor ki kocam beni aldatıyor. Allah Allah diyorum. Kimden aldatıyor hanımefendi? Herhalde sizde bir eksiklik var. Sizden daha güzel bir kadından mı aldatıyor? Hayır, kadından değil, bir dönmeyle aldatıyor diyor. Allah Allah. O gidiyor. Bizim Michael geliyor. Yandan Michael. Texaslı Michael. O benim içimden çıkıyor bunlar. Benden oturmaya geliyorlar. Oturup konuşuyoruz. Bilmiyorum nereden beni buluyorlar. Niye benden konuşmaya geliyorlar? Biliyor değilim. Anladınız mı Rahim Bey?
Anladım. Çok iyi anladım. Hiç merak etmeyin. Size bir şarkı hediye ediyorum.
Nedir?
Oynatmaya az kaldı. Doktorum nerede?
Yok. Az kalmadı. Bitti. Vaka tamam. Oldu. Gerçekleşti.
Hakikatte kimle görüş?
En rahat yolu buldum. Evde hapis oturacaksın. İşler bozulmuş. Tiyatro kapalı. Hiçbir şey yapmayacaksın. Kimseyle görüşmeyeceksin. Kimseye görüşmek yok. Sevgiliyle beraber olmak istiyorsan alacaksın. Evde aynı evin içinde yaşayacaksın. Ben bu kadar sıkıntıya gelemem. Dedim ki oynatırım. Rahatlarım. Halk da aynı şeyden, yöntemden gidiyor zaten. Ama burada ciddileşmek istiyorum şimdi. Bu sosyal mesafe hikayesi var ya. Benim aklım buna takılıyor. Diyorlar ki işte 1,5 metreden fazla yaklaşma. Sana ben hiç yaklaşmam. Yani 10 metreden fazla yaklaşmam. Zaten
ben bir köpeğim çünkü.
Hayır. Öyle hislerim bu sana karşı. Ben açıkçası şeffaf bir insan. Ne, şişeleri dikiyorsun artık bu hale geldi.
Evet, reklam aldık. Bak ilk defa
neydi,
hayat
neydi, su. Neydi reklam? Ne o?
Hayat su.
Hayat su mu?
Bakkal sponsor oldu.
Ya hala plastik şişeden mi içiyorsun? Cam şişe diye
bu
bir şey duymadın.
Güzel.
Bardak diye bir şey yok mu sizin evde ya?
Yok, yok. Ya bir dakika, bir şey soracağım.
Bu sosyal mesafeyle ilgili. Şimdi 1,5 metreden fazla girmeyin birbirinize diyorlar. Resimler de çıkıyor böyle. Hani 1,5 metreden fazla girmeyin birbirinize ama yatakta birbirinize girip, yani güreş tutacağınız zaman Greco-Romen seven insanlar olur, serbest güreş seven insanlar olur, bunun antrenmanlarını yapmak isteyen insanlar olur evlerinde. Bunlara olanak tanımak lazım. Ben de böyle serbest güreş falan yapmak istediğim zaman 1,5 metre falan şeysi bitiyor. Ondan ilgili resimler falan yayınlanıyor. Bakıyor, dersimi çalışıyorum. Yani birbirine değmeden nasıl güreş yapılabiliyor? Onu biliyor, ya, denedin mi?
Bu öyle bir şey.
Ya, öğretirim ben sana. Birbirine değmeden güreş, serbest. Ondan sonra buna kafayı takarken aklım başka bir yere doğru uçuverdi. Biliyorsun akıl böyle bir şey, özgür bir kuş. Buraya konuyor, orada dururken birdenbire bakıyor, sağ tarafta bir şey görüyor, bın kalkıyor oraya uçup oraya konuyor. Oradan başka yere konuyor. Bilmem bunu edebi şekilde nasıl anlatıyorlar insanlar yani. Benim aklımda oradan oraya uçuyor. Bu 1,5 metre yani fiziki mesafeyi koruma meselesinden benim aklım uçtu gitti duygusal mesafe meselesine. Fiziki mesafe güzel. 1,5 metrede bitiyormuş hikaye. Duygusal mesafeyi nasıl koruyacağız?
Güzel.
Duygusal mesafe dediğimiz mesafedeki ayarı nasıl yapacağız? Ondan nasıl bir uzaklıkta tutacağız kendimizi, sevdiğimiz, birlikte olduğumuz, hayatı paylaştığımız insanda? Hangi mesafede duracağız duygusal olarak? O mesafeyi nasıl koruyacağız? Şimdi herkes fiziki mesafeyi korumasını biliyor ama fiziki mesafeyi korurken duygusal mesafe dediğin mesafe baş aşağı gidiyor. Karman çorman olmuş vaziyette. İnsanlar evlerde artık 10 dakikada 20 kavga ediyorlar.
Maalesef.
Birbirlerinin hiç görmedikleri yanlarını keşfediyorlar. Her şey herkese batmaya başlıyor. Kitap okuyor, batıyor. Televizyonla bir şey seyredeyim diyor, batıyor. Yıkanacağım, bir duş yapayım diyor, batıyor. Yıkanmayayım ben bugün, oturayım biraz miskinlik yapayım, kokmuyorum değil mi diyor, o da batıyor. Tablayı şuraya koyuyor, batıyor. Tabağı oraya koyuyor, batıyor. Konuşuyor, batıyor. Konuşmuyor.
Sen evi mi izliyorsun?
Batmaya başladı. Fiziki mesafeyi ayarlıyoruz.
Ama sen bizim evi mi izliyorsun bunları anlatırken?
Efendim?
Sen bizim evi mi izliyorsun?
Sizin evde de mi böyle oluyor?
Aynen böyle.
Aa, herkesin evinde böyle oluyor diye düşünüyorum ben. Duygusal mesafeyi korumasını öğrenmek zorundayız. O mesafe çok açılırsa o araya giren soğukluk bir daha kapanılamayacak hale gelebilir. İçimize yerleşen o mesafe, o soğukluk, o uzaklık, o duygusal mesafeyi ayarlayamama şeysi, zaafı bize pahalıya patlayabilir. Bu şeyden çıktığımız zaman, salgın günlerinden çıktığımız zaman çok insanın ilişkisinde bozulmalar, kokuşmalar, küflenmeler, ayrılığa doğru giden şeyler, sorunlarla baş başa kalmamaları için fiziki mesafeyi ayarlamak kolay. Vitaminleri de yutarsın. İşte iyi de beslenirsin falan filan, spor da yaparsın, bütün bunları yerine gel. Ama duygusal mesafe çok önemli. O zaman demek ki bu fiziki mesafenin bizi zorladığı dönemde aramızdaki duygusal mesafeyi, duygusal yakınlığı çok iyi yeniden okumak, çözmek, değerlendirmek ve sevgiye emek vermek, birlikte olduğumuz insanı yeniden keşfetmenin bu zor şartlarda, diyelim ki savaştayız, 3. Dünya Savaşı olacak mı? Aha, 3. Dünya Savaşı. Daha ne olsun baba? Bundan iyi 3. Dünya Savaşı mı olur? 3. Dünya Savaşı'nda bu sıkıntıda insanı savaş koşullarında sevdiğin insanı nasıl yeni bir bağlılıkla bağrına basman gerektiğini öğreneceksin. Fiziki mesafe hikaye. Önemli olan duygusal mesafeyi korumasını becerebilmek. Onu becerenler bu salgından sağ çıkacaklar. Bütün salgınlardan. Beceremeyenler yallah.
Peki. Ben şimdi bir tweet attım gelmeden önce.
Niye böyle şeyler yapıyorsun?
Tweet kime attım.
Sorup yapıyorsun?
Ben seninle de alakalı değil ki ya. Seninle alakalı değil ki tweet.
Konuş, sen de insan sayılırsın. Konuş, dinliyor. Hiç ırkçı değilimdir. Hiç ayrım yapmam ben yani. Konuş, sen insan sayılırsın.
Yani bir tweet attım. Dedim ki bugün Ali Poyrazoğlu'na bir sürprizim var. Bambaşka şeyler konuşacağız. Ama sen...
Duydum demin mırıldanıyordun magazin falan filan diyordun.
Bana biraz
durma. Niye dedim bu magazin merakın ne baba? Nedir bu? Her boku magazinle bulaştırmaya çalışıyorsun. Bak ağzımı da bozdum. Bu ben değilim. Bu Michael Yandan Kaykın. İçinden bu... çıkıyor.
Yani magazin herkes, nedir abi?
Herkes bundan yüzleşmek istemiyor. İçinde bin tane kendisinden öbürküler olduğunu. Yani içinde hepimizin öbürküler var. Hani adam demiş ya bir ben vardır bende benden içeri o. Bende benden içeri o. Kaç kişi var belli değil yani. Her gün evet,
Matruşka Ali Poyrazoğlu ile beraberiz.
Kim efendim?
Matruşka.
Ben Matruşka gibiyim galiba. Evet. Öyle mi?
Evet.
Matruşka. Peki.
Şu aralar hakikaten kimle arkadaşlık ediyorsun? Magazin dünyasından, tiyatro dünyasından var mı ya?
Dünya, seninle her gün konuşuyorum telefonda Allah'ım en az iki kere. Yani senin manasızlıklarına dayanıyorum, dinliyorum yani.
Başka
evde
yok
evde ne piştiğini, durumunuzun kötü olduğunu, her gün mercimek yediğinizi, ama mercimeği çeşitli pişirme yolları keşfettiğinizi, yok mercimek köftesi, yok mercimek çorbası, yok kıymalı mercimek, kıymasız mercimek, sabah mercimek, akşam mercimek salatası. Bunları dinliyorum senin manasızlıklarını.
O kim arkadaşınız Ali Bey benim yediklerim değil.
Diyorsun ki ne okuması, ben o kitapları okumak için mi aldım? O evin dekorasyonunun bir parçası.
E tabi ki öyle aldım bu kitapları.
Metrekareyle aldım yerleştirdim halkama diyorsun.
Yapmayın hep bana böyle şeyler söylüyorsunuz. Beni üzüyorsunuz lütfen ama soruma biz, cevap verin.
Bak benim stop burada söz. Benim hayatta bir prensibim var. Ben tiyatroda da her zaman derim ki tiyatronun iki, şişeyi dikme oğlum bir bardak yok mu evinde?
Yok.
Şişeyi dikme. Yok. Avucuna dök avucunda. Bak şimdi ne diyordum ben sana?
Hiçbir şey. Ben şimdi sana bir şey göstereceğim.
Yok onu sen bana bir şey sen bana bir şey gösterme.
Benim yerime bambaşka biri geliyor.
Hareket bak, yaparsan hareket görürsün İzzet. Uyarıyorum.
Yapmayın bak. Böyle yapmayın.
Bir şey göstereceğim diye lafa başlayınca hareket görürsün ona göre. Tamam, hareket peki, çeker, tamam. Hareket görür. Ayağını denk at.
Peki.
Bak.
Ay, bu ne? Ay.
Senin başın görünüyor, başka bir şey görünmüyor. Bir de bacak. Kimin bacağı bu?
Çıkar bu bacak kimin bacağı?
Ne bacağı lan bu? Aşağıya çekin şu resmi, göreyim arkadaşlar.
Çekemiyoruz işte.
Ne?
Daha ben önce denemediğiniz için çekemiyoruz.
Ne
bu bacak kimin bacağı?
Bu ne manasızlık şimdi ya.
Peki.
Ay uzun saçlı halim. Bunu nereden buldunuz ya? Vallahi. Ana Müjdat
Murat çıkardı arşivden.
Önümüzde de manasız Efes Pilsen bira şişeleri. Ay pek lezzetsiz bira o Efes Pilsen ya. Tubor.
Buna ne diyorsun?
Dur şu şeye geri döner misin lütfen uzun saçlı halime?
Peki.
Ay uzun saç bana yakışıyor. Ben yeniden uzun saç yapayım böyle.
Allah
kendime böyle bir imaj
ya.
Yapayım. Yanımdaki Müjdat Gezen bak. Hiç yaşlanmamışız ikimiz de. Olduğumuz gibi duruyoruz.
Aynı ya aynı. Aynı.
Zaman aynı. Üstümüzden uçmuş geçmiş. Vallahi. Ay bu şov resimleri. Bu Oya Başar.
Evet.
Bu Ercan Yazgan. Bu ortadaki Ali
Poyrazoğlu Bey'in
hazretleri. Ünlü Türk büyüğü. Bu gazino şovu yapıyorduk. Bebek Belediye Gazinosu'nda yapmaya başlamıştık bu şovu. İlk kabare şovlarını ben yaptım. Bundan önce Nüket Duru ve Korhan Abay'la bir...
İşte oydu. Bacak Nüket'indi. Kafasını göremedik Nüket'e.
Nüket'in bacağı mı? Koskoca evet. Nüket ne hale gelmiş ya. Yani bak, kafa, esmes her şey gitti. Bacak mı kaldı Nüket'in?
Vallahi bir tek evet.
Bir tek bacak. Ulan yapma kızın suratını da göster. Çok ayıp.
Deniyorum ama işte olmuyor.
Seni çok kötü yapacaktın. Nüket'in bacakları da taş gibiymiş ha.
Vallahi bak birazcık göründü.
Bu resmin keşke aslını gösterseniz. Bu çok hoş bir resimdir. Bu albüm ya. Ha sen bana albüm mü yaptın?
Albümü yaptım. Bir şey soracağım. Bu Nüket'le ilgili bir gün dedin ki Nüket'i bir kıyafetle götürdüler. Geçen hafta falan konuştuk şeye.
Hatırlıyorum. Şov yaparken
evet.
Edilmiştik. Evet.
141, Tantan almıştı.
141, 142, 143 komünizm propagandası silahlı örgüt kurma falan filan suçlarından şov yaptığımız için suçlanarak geri götürülmüştük. Muhteşem hikayedir ama. Bak şimdi, Gala Kulüp'te şov yapıyoruz. Sayın Nükhet Duru hanımefendi, yani bacağından da başka özelliği vardır. Bu ayıbını kınıyorum senin Nükhet'e bunu
Ben
yapmış olmanı.
Oraya takıldı.
Bari şeyini kapatalım şöyle iki yerini. Nükhet Duru, ben Korhan Abay şov yapıyoruz. Nükhet, başka resme geçme de lafı anlatayım abi. Kimsenin teknik ekibin Arnavutluk'tan filan mı getirdin? Allah'ım Rabbi ya. Şimdi Nükhet, ben Korhan Abay, Gala Kulüp'te şov yapıyoruz. Bir gece Saadettin Tantan geldi. O zaman İstanbul şey polis müdürü, ne denir? Asayiş.
Ya.
Asayiş müdürü. Dediler ki asayiş burada ama ellerinde Thompson'lar var. Bize karşı bak, asayiş çok bir şey olduğumuz için, tehlikeli bir örgüt olduğumuz için, özellikle Nükhet Duru o kılıkta çok tehlike arz ettiği için tabii, yani direkt öldürebilir bazı insanları Nükhet o kılıkta sahnede. Ondan daha da iyisi vardı aslında Nükhet'in giydiği elbise. Böyle tül bir elbise, içi görünüyor, bütün şey yerleri, mahrem yerleri görünüyor ve şeylerinin, bu buradaki şeylere ne deniyor? Şunlara, şu kalkayım gözüm, memeleri. Memelerinin üstü işli, bir de kukusunun üstü işli tuvalette. O kadar, gerisi şeffaf. Çok şık bir sahne kılığı, böyle renkli ışıklarda çok kıyak duruyor. Bu tabii gizli örgüt olarak algılanıyor tabii. Bu tehlikeli bir silah. Nükhet'in o kılıkta olması öldürebilir yani. Aşağıda oturan seyircilerden birkaçı gidebilir kalpten. Ben de bir smokin var, gömlek mömlek yok, önüm açık. Korhan Abay'ın üstünde de asker kaputumu var. Smokin altı var üstü, öyle bir şeyler, bir garip bir şey. Harp ve Sulh diye bir şarkı söylüyoruz. İşte insanlar birbirinizi öldürmeyin falan filan. Savaşmak kötü bir şeydir, barış. Ondan önce de slaytlar çıkıyor. Ben öyle yazmıştım o şovu. Program başlarken yaşa sevgili dünya. Yazan Shakespeare, bozan Ali Poyrazoğlu. Böyle slaytlar çıkıyor böyle. Prodüktör Carlo Ponti. Carlo Ponti çok meşhur o zaman. Bu slaytlar çıkıyor. Arada biz bu şarkıyı söylerken arkadan da Hitler'in şeysi çıkıyor, filmi çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda, ama Hitler Charlie Chaplin'in oynadığı filmden alınan Hitler çıkıyor. Çok tehlikeli bulunmuş bunlar. Yani büyük bir gizli örgüt faaliyet halinde, her akşam Gala Kulüp'te o zamanın parasıyla adam başı, yani bugünden karşılaştırırsan adam başı 1500-2000 liraya gizli örgüt propagandası yapıyoruz. Böyle geliyorlar böyle. İhbar edilmişiz. Tantana görev verilmiş. Tantan bitti, içeri geldi, dedi ki kulise, oturuyoruz böyle Nükhet gene şeyle, normal haliyle yani. Tantan dedi ki sizi götürüyorum. Gözaltına alınıyorsunuz. Emir büyük yerden üstünüzdeki kılıklarla götüreceğim. Baba ya dedim, dışarıda kar yağıyor. Ne üstümüzdeki kılık? Donarız biz. Üstünüzdeki kılıkla dedi. Emir büyük yerden. Dedim Nükhet'te mi üstündeki kılıktan gelecek? Evet dedi. Dedim bu kadın gider bu gece, yani kurban veririz bunu. Öyle emir büyük yerden. Tantana dedim ki sen seyrettin mi arkadaş? Ben dedi arkadan seyrettim dedi. Elinde de Thompson var baba. Yani tehlikeli olduğumuz için silahlı gelmiş ekip. Bizi götürecekler. Korhan Abay, Ali Poyrazoğlu, Nükhet Duru. Çok tehlikeli bir örgüt. Gittik. Attılar bizi o kılıkta bir cipin içine. Dışarıda kar, göz gözü görmüyor. Ben smokin ceketini çıkardım, Nükhet'e giydirdim. Yolda kurban vermeyelim kadına diye. Aldılar bizi, götürdüler Sirkeci'ye, Müteferrika'ya attılar. Oradan çıkardılar, daktiloya kağıtlar takıldı. Orada birisi sorguluyor beni. Bana dedi ki, dedi arkada Hitler'in resmini gösteriyorsun. Ne demek istiyorsun? O Hitler değil ki dedim, Charlie Chaplin. Ha, çok güzel. Shakespeare mi yazdı lan bunu dedi. Evet dedim, Shakespeare yazdı. Öyle diyordu, yazan Shakespeare, bozan Ali Poyrazoğlu. Parayı kimden aldınız dedi. Pardon dedim. Parayı kimden aldınız? Kim var bu işin arkasında? Bir dış şey var bunda. Ne deniyor?
Mihrak. Dış mihrak.
Dış mihrak. Aynen Kleinen. Dış mihraklar var bu işin içinde lan. Konuş lan dedi. Ben dedim ki prodüktör ödüyor paraları. Kim olan prodüktör dedi. Carlo Ponti dedim. Orada yazıyor. Prodüktör Carlo Ponti. Kim bu herif dedi. Bu dedim Sofia Loren'in kocası. İtalyan. Yaz dedi daktördekine. Sofia Loren namlı kadının kocası Carlo Ponti'den parayı aldığını ikrar etti. Güzelce ifademizi aldılar bu minval üzere. Tıkıldık içeri. Ertesi sabah avukatlarımız geldi. Emniyet müdürü özür dilemek zorunda kaldı. Çünkü bizi kulüpten aldıklarında... Ya başka resim sokmasın, söyle şu Arnavut'a ya. Dinlesin hikayeyi. Tamam mı? Bizi aldıklarında polis telsizinden demişler ki... Ali Poyrazoğlu, Nükhet Duru ve Koranova'yı Gala Kulüp'ten aldık. Zanlıları Emniyet Müdürlüğü'ne götürüyoruz dedikleri anda bütün gazete telsizleri dinlemiş bunu. Hayda! Başlık haber var diye hepsi inmişler Emniyet Müdürlüğü'nün önüne. Tantan bizi arabadan indirdi. Elinde Thompson, yanımızda iki daha Thompson'lu polis daha. Biz, Nükhet Duru her şeyi ortada, üstünde bir tül elbise, karlar altında... Benim üstüm çıplak smokin ceketini vermişim şeye Nükhet'e. Resimlerimiz çekildi. Sabahleyin bütün gazetelerde manşe. Manşe. Şov bitiyordu. İki gün kalmıştı. Ne reklam. Ne reklam. Ne reklam. Erol Simavi dedi ki Hürriyet'in sahibi. Ulan dedi kaç para verdiniz dedi bunu yasaklasınlar diye polise molise. Kaç para yedirdiniz lan dedi. Bu reklam için dedi. Bunun altında senin bir hergelece bir numaran vardı. Kim yasak? Vallahi dedik emir büyük yerdenmiş. Bize söylemiyorlar. Ama böyle bir reklam oldu arkadaş. Bitmiş
kim
şov.
Kim olduğunu öğrendiniz mi büyük
bitmiş yer? Bitmiş şov. 3 ay uzadı. Devamını dinle. En güzel kısmı, en ballı kısmı Ankara'dan teklif geldi. Dedik ki bu netameli bir şov. Bak senin dükkanını kapatırlar. İlhan da adamın soyadını şimdi çıkaracağım. Gar Gazinosu'nun sahibi. Yok dedi benim korkum yok. Git ben bunu götüreceğim. Ankara görsün bilmem ne. Gittik Ankara. Gar Gazinosu başlayacağız. Allah Allah. İlk gece çiçekler miçekler falan filan. Dediler ki Emniyet Genel Müdürü, Ankara Valisi, İçişleri Bakanı ve MİT Başkanı, MİT Müsteşarı salonda. Gazinonun sahibi İlhan Gerim'di galiba. İlhan Gerim değildi ne unuttum. Neyse İlhan geldi bana dedi ki Ali Bey dedi gözünü seveyim dedi. İçeride dedi İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, MİT Müsteşarı kapatırlar burayı dedi. Benim ekmek paramdan oynar. Ne olur dedi netameli lafları falan söyleme. Aa dedim ben öyle şey yapar mıyım beyefendi dedim. Ben çok dikkatli bir sanatçıyım ben. Anında sahnede sansürlerim her şeyi siz hiç merak etmeyin dedim. Bir çiçek okuma sahnesi var. Çiçek okuma sahnesinde böyle bir listeyle çıkıyorum. İşte okuyorum palavradan bana çiçek gönderen falan İdi Amin Beyefendi'ye, Amerikan Başkanı'na falan beye, bilmem ne beye falana filana, Charlie Chaplin Beyefendi'ye saygılarımı arz ederim falan filan. Arkadan da dedim ki bu şov tam biterken bu şovun yeniden popüler olmasını sağlayan, Ankara'daki bu salonun dolmasını sağlayan, burada kim bilir kaç ay daha para kazanmamızı sağlamış olan İstanbul Emniyet Müdürü bıdıdı bıdıdı bıdıdı adı anılar kitabımda var çıkacak olan kitapta. Beyefendiye de çok teşekkür ederiz. Umarız ki aynı yakın ilgiyi Ankara'da da görürüz. Burada da yasaklanırız. İyice reklam oluruz. Daha 5-10 sene biz bu şovdan ekmek yeriz dedim. Oradaki adamlardan biri masaya yumruğu vurdu, ayağa kalktı. Biz anlayamadık. İçişleri Bakanı mı, Emniyet Genel Müdürü mü? Biz o kadar salak değiliz, merak etme dedi. Ertesi gün İstanbul Emniyet Müdürü'nü aldılar. Ah! Niye anlattın bunu diyecek olursan. Hani soruyorlar sanatın bir gücü var mı diye. Galiba var.
Çok iyiydi. Çok güzel bir nokta atışı yaptınız Ali Bey. Çok teşekkür ederim.
Öyle mi? Ediyorum.
Evet.
Vurdum. Kaçtan vurdum İzzet abi?
9.
Peki. Başka bir 10. Anlatmamı istediğiniz bir şey yoksa gideceğim. İşim gücüm
yok,
var.
Bitiyor bitiyor ama burada çok güzel bir fotoğraf var.
Ne, niye bu fotoğraflar? Niye bu magazin merakı?
Ay hiçbiri görünmüyor bunları. Adile'nin aşık.
Pencere görünüyor. Başka bir şey görünmüyor. Ben mi böyle görüyorum? Normal seyredenler.
Yok yok. Herkes öyle görüyor.
Onlar görüyor mu?
Bak Necat abi var. Bunu görüyor musun?
Necat abi. Ne muhterem adamdı. Ne muhterem adam. Ne iyi tiyatrocu. Ne büyük bir tiyatro neferi. Ya 6 çocuk mu ne var? eşi Necla abla 6 çocuğu da turnelerde doğurmuş Anadolu'da. Tiyatro yaparken kadıncağız beraber hem sahnede hem Necat'la beraber dolaşıyorlar. Bahri Beyat, Necat, bütün o aile yıllarca geleneksel Türk tiyatrosunu Türkiye'ye tanıttılar, sevdirdiler. Şimdi de oğulları aynı başarıyla Behzat Uygur ve Süheyl Uygur devam ediyorlar. Yani çok muhterem adamdı. Çok çok severdim kendisini.
Allah rahmet eylesin.
Ya düşün Necla abla o 6 çocuğu da kuliste turnede doğurmuş ya. Turnede tencere kaynatıyor, yemek pişiriyor, 6 çocuğu doyuruyor. Bir yandan da sahneye çıkıyor, oynuyor. Şimdiki tiyatrocular çok narin, hemen ağlayıveriyorlar. Ay çok zor koşullar, ne yapacağız?
Şimdiki tiyatrocular derken Nilgün Belgün'ü mü kastediyorsun?
Kim?
Nilgün Belgün.
Ay muhteşem bir kadındır. Muhteşem bir, bak aldatma konusunda Nilgün Belgün'ün üstüne yani geleme, ikincisi yok. Türkiye'nin devamlı her yıl aldatma güzellik kraliçesi number one. Her yıl taç ona, taç ona. Evet. Aldatma kraliçesi, tacı onda, hani kavuk var dümbüllünün sümükleyi takkesi dolaşıyor ortalıkta, ona mı verelim buna mı verelim diye ya. O takkeyi bırak. Aldatma kraliçesi tacı yaptır bir tane. Ya bak şu Nilgün'ün yaptığına bak. Bir adamla beraber büyük bir aşk yaşıyor. Gözü hep dışarıda olduğu için. Başka birinden de kırıştırıyor.
Yapma adam, Nilgün'ü geliyor. Böyle yerlere vurma ya. Nilgün'ü
adam ya. Yok anlatayım, bu tarihi gerçekler bunlar. Ünlü bir Türk kişiliği Nilgün Belgün. Bunu da anlatmakta bir mahsur yok. Adamla beraber yatakta aşna fişne vaziyetiyle, sevgilisiyle kocası içeriye giriyor. Adam neye uğradığını şaşırıyor. Nilgün ne yapıyorsun sen? Bana bunu nasıl yaparsın diyor. Nilgün yataktan doğruluyor ve kocasına diyor ki, Nilgün kim ya diyor.
Nilgün sana söz hakkı doğdu.
Bu yani bu nasıl anlatılmaz abi, Türk eğlence hayatı tarihinin, magazin tarihinin önemli bir şeyti, dönüm noktası. Magazin mi istiyorsun? Al sana magazin. Yani Nilgün bunu yapmış kadındır ya. Adam diyor ki Nilgün ne yapıyorsun, delirdin mi, bana bu nasıl yapılır? Ben senin için ölüyorum. Evliyiz biz. Nilgün doğruluyor yataktan. Eliyle göğüslerini tutuyor. Şöyle yapıyor. Görünmüyor ki göğüslerini tutuyor. Nilgün kim diyor adama. Adam şak düşüyor, bayılıyor.
Ay, Nilgün'e selam.
Umarım dinlemiştir burada. Nilgün yani. Bunu anlatma dedi bana ama yani bilmiyorum. İçimden çıkıyor. Ben anlatmıyorum bunu bak. Bunu içimdeki dedikoducu anlatıyor. Onun adı Kemal. Kemal her şeyi anlatır. Kemal'in ağzında şey ıslanmaz.
Ay.
Ay.
Ay. Bir de
senin buyurun, çok eğlenceli bir program. İzledi beni hep böyle eğlendirir.
İlk gönlünüz var Ali Beyciğim. Bir dönem Cem Yılmaz'ı da yazdınız siz gazetenizde. Neydi o
gazete hikaye? Benim değildi, başkasınındı. Gazetemde olamaz. Gazete başkasının gazetesiydi. Ben orada köşe yazıyordum. Ben ne kadar yazdım İzzet? 18 yıl falan köşe yazarlığı yaptım. Yani Cem Yılmaz çıktı orada. Bak Bu resimle ilgili yorumu yapmak istiyorum. Cem Yılmaz benim çok beğendiğim, çok saygı duyduğum bir arkadaşım. Tiyatroya geliyor. Tiyatroya gelirken hani böyle hediye götürülür ya oyunculara, işte çikolata, viski. Yani söylüyorum ki bak markaları da söyleyeyim isterseniz, gelirken ne getireceğinizi de öğrenin izleyenler. Güzel çikolata getirebilirsiniz. Yanında bir şişe viski, Glenlivet falan. Bunlar reklam değil yani. Ben onu içiyorum ondan. Onlardan getirebilirsiniz.
Çikolata damak.
He? Çikolata damak olur mu? Lan çikolata böyle Fransız çikolatası. Güzel kutu. Lüküs yerden alınacak. Foşon moşon. Var mı bizde foşon moşon?
Var.
Yok. Foşonda.
Ama al, çikolata gel. Satmıyor değil mi o?
Saat. Neyse Cem'den Ozan Güven oyuna geldi. Dediler ki Cem'den Ozan Güven oyuna geliyor. Evet, telefon Cem yer ayırtmış. Dedim ki oturtun en öne en ortaya. Aman gereken saygıyı gösterin. Çok büyük bir sanatçı. Çok takdir ettiğim bir arkadaşım. Ne güzel. Onun gelip oyunu izlemesi büyük keyif. Geldi Cem oyuna. Gelirken de hediye getirmişler bana. Ne çikolata ne viski. İyi mi?
Kimiri?
Tonla kazanıyor. İkisi de ne almışlar? Birer ne? Cumhuriyet altını.
Vay bana, güzel.
Sana dediler altın takacağız. Altın taktılar sahnede bana. Çikolata yok, viski yok. Altın, o da kabul etti.
Tam altın mı?
Yani. Ama oyun esnasında onları rezil ettim tabii. Bu kadar dedim para kazanıyor. Görüyor musunuz taktıkları altına bakın. Bunu Ozan Güven taktı, bunu da Cem Yılmaz. Çeyrek Cumhuriyet altını. Çok esaslı herif Cem Yılmaz. Cem Yılmaz'ı yazdım, evet. Cem Yılmaz'ı ben daha çok şey olduğu zamanlarda, yeni başladığı zamanlarda seyrettim. Etkilendim, çok beğendim. Çok parlak, pırıl pırıl bir zeka. Müthiş bir şey. Kıvrak bir zeka. Ama daha meşhur diye şey olamamış. İşi tutturamamış. Daha deniyor, sınıyor, kendini sınıyor. Kendini sahnede keşfetmeye çalışıyor. Biz Bodrum'da sürterdik. Ferdi Özbeğen, bizim Nat King Cole Mehmet, Arap Mehmet, Ertuğrul Öztaş. Ferdi'nin bir arkadaşı Almanya'da mı Amerika'da mı ne paraları kazanmış enayi gösterme başka resim başka laf
anlatıyorum. Ama bak kim var fotoğrafta?
Kim var bana ne ben lafımı niye
Ferdi
biliyorum?
Var.
Program bitti kapat. Ha Ferdi mi var? Evet. Aa canım. Görmüyorum ben neyse. Hoş geldin evet. Ferdi'ciğim. Gidiyoruz her gece o Ferdi'nin arkadaşının kulübüne. Sen bilirsen senin de kulübün var ya.
Evet. Öyle.
Kulüplerde iş yapmadığı gecelerde kulüpçüler arkadaşlarını çağırırlar.
Doğru.
Sen kimseyi çağırmıyorsun. Her gece dolduruyorsun. Ne mana anlamıyorum. Benim çıktığım geceler bile doluyor. Sebebini ben henüz keşfedebilmiş değilim.
Size evet. Her zaman önceden
şimdi gidiyoruz orada figürasyon yapıyoruz. Kulüp dolu görünsün diye. Ferdi bir masaya oturuyor. Tek başına önüne bir şişe içki koyuyorlar. Ben bir masada tek başıma önümde bir şişe içki, meyveler, buzlar, Mehmet'e, Ertan'a hepimize ayrı şişeler konuluyor. Dükkan kalabalık, müşteri varmış gibi yapıyoruz. Bir gece gene gittik figürasyon yapmaya. Arkadaşım kulübü doluymuş gibi göstermek için. Bir masa geldi 6 kişi. Vay nasıl sevindi 6 kişi geldi falan filan. Program hemen programı zengin hale getirmeliyiz. Dükkanı meşhur edeceğiz ya. O esnada biz programa çıkalım da dükkanı parlatalım diye düşünürken Savaş Ay geldi gazeteci rahmetli.
Allah rahmet eylesin.
Cem Yılmaz'la beraber. Cem Yılmaz'ın da tıfıl günleri. Daha yeni başlamış. Oturdular onlara da hemen bir masa yapıldı. Onlara da bir şişe içki. Onlar da figürasyona dahil edildi. Sahneye çıkacağız. Dükkancı arkadaşımıza kıyak. Ferdi'ye dedim çık bir şarkı söyle birkaç tane. Ferdi çıktı birkaç tane şarkı söyledi. Arkadan Ertan Öztaş çıktı şarkı söyledi. Arkadan bizim Nat King Cole Mehmet çıktı şarkılar söyledi. Müşteri bir masa programa bak. Yani bunları bir araya getiremezsin. Tondan para lazım. Arkadan ben çıktım şov yaptım. Arkadan Savaş Ay akordeon çalardı. Akordeonunu almış gelmiş. Savaş Ay'ı da çıkardık sahneye. Savaş akordeon çaldı. Ferdi, ben, Mehmet falan şarkılar söyledi. Savaş dedi ki bir de genç bir arkadaşım var onu da çıkarmak istiyorum sahneye dedi. Çıkar dedik. Adı ne? Cem Yılmaz. Hadi çıkar dedik. Cem Yılmaz'ı çıkardı. Cem Yılmaz sahnede kendini sınadı. Bizi sınadı. Biraz da biz oradayız diye demiş ki şimdi ustalar var da ben çekinirim de falan. Yemişim ustayı çık baba ya. Usta neymiş? En büyük usta seyirci. 6 kişi var. Az mı bu? 6 kişilik masa. Ondan sonra çıktı, şov yaptı, izledik. Biraz şey vardı, gençliğinin ve acemiliğinin, sahne acemiliğinin kokusu vardı. Ama onun dışında bir şeyler olacağı belliydi. Sonra ben Sabah gazetesinde Vahşi Batı'da kanlı bir gece diye bu geceyi yazdım. İşte kovboylar geliyor, kovboylar oturuyor. Bir de sahneye genç bir silahşör çıkıyor. Ateş ediyor, tutturamıyor. Ateş tutturamıyordu. Cem'in anlattıklarına gülmedi kimse çünkü. Bir iki tanesine gene ateş ediyor, gene ıskalıyor diye. Ama önünün açık olduğunu yazdım. Yalnız dedim, mutlu olmak istiyorsa, yani bu işler çok zor işler, sahne işleri. Çok eziyetli işler. Muslukçu olmayı da deneyebilir dedim.
Hayır, çok
ama
bir adamsın,
bu bizim tabii. Tiyatrocuların şakasıdır bu. Gidilir bir tiyatroya, bok atmak istiyorsun ya seyrettiğin oyunu, oyundan sonra. Hiçbir şeyi beğenmez bizim meslektaşlarımız da.
Sizin gibi.
Ben her şeyi beğeniyorum. Beni o yüzden beğenmiyor. Sen de her şeyi beğeniyorsun ya diyorlar bana. Ben iyi niyetli bir adamım.
Arkadaşlar ben yalnız program
yapacağım. Benim içimden neşe fışkırıyor ya. Ben uğraşamam böyle. Negatif enerji saçamam etrafa. Biz deriz ki ama arkasından şey yapmak için, bok atmak için muslukçu olsa daha iyiydi. İşte Leyla Hanım nasıl oynuyor? İyi mi? Oyunculuğunu mu? Evet. Yanındaki beyefendi. Evet. Çok güzel oynuyor. Muslukçu olsa daha iyiydi. Esprisi vardı. Ben de Cem için muslukçu olsa daha iyiydi diye yazdım ama Cem muslukçu olmadı. Muhteşem bir oyuncu oldu. Sinema yönetmeni oldu. Sahne insanı oldu.
Vahşi Batı
önemli olan şu işte. Acemilikte bile korkmayacaksın. Kendini sınayarak mesleğin içinde pişireceksin kendini. Cem risk alarak, çuvallayacağını tahmin ederek risk alıp orada burada savaştan geziyor. Bedava kulüpte sahneye çıkıyor. O kulüpten çıktılar başka kulübe gittiler. Niye gidiyorsunuz dedim savaşa. Cem orada da sahneye çıkacak dedi. Kendini pişirdi böyle böyle. Gençlere örnek olsun. Kendinizi pişirmekten, kendinizi sınamaktan, risk almaktan korkmayın. Yapamayacağım diye bir şey yok. Sınamazsan yapamazsın. Sınayacağım var. Sınayacaksın. Akacaksın. Yağ gibi geçeceksin yaşamda. Kaç dakika var İzzet Bey? Kaç kuruşluk? Kaç kuruşluk daha konuşacağım?
13 kuruşluk. Bir gün arkadaşlar ben yalnız program yapacağım. Ali Poyrazoğlu ile gündüz konuştuklarımın hepsine ses kaydını alıyorum. Onları dinleteceğim size.
Gündüz başka şey konuşuyoruz. Hava karardı. Akşam oldu. Gündem değişti.
Gündem değişti. Çok güzelmiş. Şuna basayım mı? Aa, yok olmadı. Peki.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yapma böyle biçimsel numaralar kırmızı mı? Ay, son program bu. Utanıyorum.
Peki. Rahim evet, Bey, bundan ben de utanıyorum.
Abdurrahim Bey. Ya şu, çık Rahim'den artık. Bırak çocukluğu. Tamam mı?
Peki.
Vallahi. Bu mu?
Son soru da şeye geldi.
Kanat istiyordunuz. Onlar daha iyiydi be. Seni melek gibi göstermeye çalışıyorlardı. Şimdi sana bir şey anlatacağım. Bak, ciddileşmek istiyorum İzzet. Bu ciddi bir program. Magazin falan yapmaya kalktın. Resimler, mesimler. Bunlar rezillik. Tevessül etme bunlara. Kaldır şuradan Cem Yılmaz'dan Ozan Güven'in resminde.
Kaldıramıyoruz ki sorun orada.
Teknik olarak yapamıyor musunuz? Beceremiyor musunuz?
Bir daha deneyeceğim. Yok.
Neyse. Püf. Ha, başkası çıktı. Püf. Ben diyorum ki bak, şimdi bu programı bak. Yapıyoruz seninle. Çok eğleniyorum.
Aa bak bak geldi fotoğraf.
Aa o meşhur fotoğraf. Yaşa sevgili dünya. Ha bende kaput varmış. Korhan'da değil. Korhan'da ne olduğu belli olmayan manasız bir kılık varmış. Kafasında peruka. Nükette aşağı yukarı fakirlikten kadıncağız bir şey bulup giyememiş. Altı açıkta kalmış. Ne yapsın? Herkes olanağa kadar giyinebiliyor. Onun için nükhet de böyle giyinmiş. Bunda eleştirecek, gülecek, kıkırdayacak bir şey yok.
Ben ona gülmüyorum.
İnsanların bütçesine saygı gösterin kardeşim ya. Kadın da bayıldığı için bu kılıkta gezmiyor herhalde ya.
Nükhet'i çok severim. Cem'i çok severim. Gerçekten.
Ya o nükhetin arkasından nükhet. Neler söylüyorsun?
Arkadaşlarım için söylediklerimden dolayı ya. Utanç duyuyorum. Utanç ya, duyuyorum.
Ayıp bu yaptığın ya.
Çok ayıp.
Dürüst ol. Aldatma. Konumuz aldatma. Beni evet. Aldatmaya çalışma.
Peki aldatma.
Ne biliyor musun aldatma? Bir güvensizlik. Bir kendinden emin olmama durumunu öbür insana da yansıtıp güvenini sarsmak. Anlarsa, farkına varırsa. Farkına varmasa bile daha korkunç bir şey oluyor aldatmada. Kendi güvenini sarstığının farkına varıyorsun. Kendi düzenini bozduğunun, kendi güvenini sarstığının farkına varıyorsun. Aldatıyorsun, hem karşındakinin güvenini sarsıyorsun, hem kendi güvenini de sarsıyorsun. Pişman oluyorsun, nasıl düzelteyim diye uğraşıyorsun. ya da aldattığın için kopmak zorunda kalıyorsun. Bir şeyleri öldürüyorsun, bitiriyorsun bazı güzellikleri. Ama insanoğlu hiçbir zaman mutlu değil. Hep başka, hep farklı, hep daha başkasını bulursa daha fazla mutlu olacağını zannediyor. Eline geçirdiğinle mutlu olmasını beceremiyor. Ben boşanacağım diyen arkadaşlarıma genelde şunu söylüyorum. Çok güzel, ikinci bir düğün yapın. Yeniden evlenin.
Ben de diyorum
çünkü evliliği tazeleyin. Çünkü şöyle bir şey var. Sevgili ilişkisinde de, dostlukta da geliyorsun bazı sebeplerden dolayı. Sana giydirilmiş olan sosyal rol var. İçine çocukken yerleştirilmiş olan sen erkeksin. Şöyle davran, böyle yap. Örflere uy, adetlere uy. Kızım şöyle ol. Aman ha öyle yapma. Sakın ha öyle yapma. Aman dikkat et. El alem ne der? Orospu mu olacaksın sen? Ne oluyorsun? Bütün bunlar böyle yapa. İnsanları bir sosyal robot olmaya kuru veriyorlar. Ondan sonra o robot kendisine giydirilmiş olan sosyal rollere baş kaldırıyor. Birdenbire kendisinden en beklenmeyecek şeyi yapıyor. Gidiyor aldatıyor. Aldatırken kendini de aldatıyor. Ya da işi içinden çıkılmaz hale getiriyor. Ben de diyorum ki ya ben senden berabersem, beraber yaşıyorsak, buraya kadar bu kadar yıl gelmişiz. İşte karı koca demişler, kaç yıl birbirimizi taşımışız, birbirimize tahammül etmişiz. Şimdi gelmişiz bir duvarın önüne. Toslamışız simsiyah duvara. Kapı mapı yok, açıp öbür tarafa geçemeyeceğiz. Belli. Ne olacak? Duvara geldik, ayrılıyoruz. Sen bir yana, ben bir yana. Gidiyoruz, başkalarıyla beraber oluyoruz. Gene o aynı yolculuk tekrarlanıyor. Gene duvara geliyorsun. Hayda, gene dön. Gel başkasından, gene duvara. O yolculuğu tekrarlayacağına, o duvarı aşmayı, duvarın arkasında ne var, onu keşfetmeye çalışsak, belki hem kendimizi, hem karşımızdaki insanı aldatmamış, kendimize olan güvenimizi sarsmamış, onun da bize olan güvenini sarsmamış oluruz diye düşünüyorum. Aldatma konusunda ben böyle düşünüyorum. Yani Nilgün gibi profesyonel aldatmacılar hariç tabii. Yani,
ya bütün arkadaşlar...
Ya nasıl yani İzzet ya. Bu nasıl anlatılmaz? Yatakta bir adamdan al takke ver külah. Grekoromen'de kapı açılıyor, kocası içeri giriyor. Nilgün diyor. Nilgün bakıyor. Nilgün kim diyor. Adam düşüyor bayılıyor. Ya bu nasıl anlatılmaz ya? Ya bu nasıl anlatılmaz ya?
Bunu dinliyorsan senden özür diliyorum. Efendim Nükhet'cim senden özür diliyorum. Hepinizden özür diliyorum. Ben bu tip magazinden hiç hoşlanmıyorum. Ben anılarda...
Magazin istedin sana magazin işte. Ben sana edepli ötemeni anlatıyorum. Herkes ağzı açık bizi dinliyor. Bir şeyler öğreniyor bizden. Öyle olduğunu iddia ediyorlar. Ya bir hanım seyircimiz de bugün şey yapmış... Tweet atmış. Çocuğu demiş ki 10 yaşındaymış. Anne niye seyrediyorsun? Bayılıyorsun. Hep söylüyorsun. Çok güzel. Çok. Ali Poyrazoğlu'nu Brad Pitt'e tercih ederim diyormuş kadın. Bunu da yazmış. Diyor ki bu akşam çocuğuma da seyrettireceğim. 10 yaşında çocuk ya neler dinledi şimdi. Hay Allah ya. Ama Nilgün Belgün gibi kadınlar hayatın gerçeği. Normal karşılamak lazım.
Böyleleri de var. Aldatmak benim yeni tabirimle iki kişilik bir pandemi. Ve maalesef yıllardır her şeyin çaresi bulundu. Bunun aşısı da bulunamadı. Hiçbir zaman da bulunamayacak. Genlerimizde var bu. İnşallah bizi izleyenler hiç sevgililerini aldatmıyorlardır.
Herkes mesela... aldatıyor sabahtan akşama kadar. Neden? Büyük düşünür Albert Camus diyor ki, çok güzel anlatmış meseleyi, aldatma meselesini. Aldatma bir zihin halidir. Ötekine bakarsın. Yanında sevgilin de vardır, karın vardır, kocan vardır, fark etmez. Birisi geçer, gözün kalır, dönersin, bakarsın ve dersin ki ay ben bundan sevişsem. Ama o yürür, geçer, gider. Sen yine yürümeye devam edersin. Sonra başka birisi geçer, ona bakarsın. Aa ne hoş kadın dersin. Ya da ne hoş adam dersin. Aa ben bundan sevişsem der kadın. Bu aldatmadır. Nasıl aldatma oluyor bu diyorsun? Tanışmadılar birbirlerinin yanından geçtiler, yan yana geçtiler. Öteki farkında bile değil kendisine bakıldığının belki. Hayır diyor Camus. Aldatma zihinde olup biten bir şeydir. Baktın, ne kadar hoş, ben bundan sevişsem dedin mi o aldatmadır. Sonra onun fiziki hale gelmesi tesadüflere bağlıdır. Evet. O kadar. Aldatma, o zaman aldatma olayıyla cesur bir şekilde yüzleşip bunun böyle bir olgu olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu böyle bir olgu. Baktın, gördün. Yani seni örnek vermeyeyim de şimdi. Yani
lütfen ben bir aile olabilirim.
Evet, yani şuradan baktın ve dedin ki geçen kıza of taş gibi abi ya. Kızın farkında bile değil kız senin. Şundan beraber olsam dedin. İşte diyor bu aldatmadır. Gerisi ben tesadüflere bağlıdır. Ama işte
at gözlüğü taktım.
Hayatta neye güvenirsin diye soracak olursan bana, ben tesadüflere güvenirim.
Ay çok güzel, çok güzel. Hangi gazete, şimdi sorulara bakıyorum, hangi gazetede diyor? Sana sorular gelmiş de hangi gazetede diye sormuş Louis Zayf. Sabah gazetesinde çalıştı Ali Bey. Hürriyet'te de yazdın, doğru mu biliyorum?
Yeni Gündem'de yazdım, Hürriyet'te yazdım, Sabah'ta yazdım. 18 yıl köşe yazarlığı yaptım. Yani köşe yazarlığından emekli olabilirdim ben.
Evet, doğru söylüyorsun.
Çok eğlendim yazıları yazarken, radyo programları yaparken. Ama şimdi köye çekildim, köyde yaşıyorum. Tarla, inekler, öküzler ve insanlar bir aradayız. Tarla sürüyorum. Ya insan neyim dememeli, ne olacağım demeli. Vallahi. Domates, patates, patlıcan, salatalık, onlarla uğraşıyorum şimdi.
Cenk Bey'den bir soru. Çok soru var da müstehcen sorular, onun için soramıyorum. Çılgınlar Kulübü bir daha olur mu?
Bir daha olmaz. Çılgınlar Kulübü'nü iki kere oynadım. Çılgınlar Kulübü Türk tiyatro tarihinde 3 tane rekor oyun vardır. Birisi Muammer Karaca'nın Cibali Karakolu'dur.
Evet.
Birisi Ferhan Şensoy'un Ferhangi Şeyleri'dir.
Bence birisi... Dağları da Vururlar'dır.
Yok, o kadar oynamadı. Birisi evet. De Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun Çılgınlar Kulübü'dür. İki kere oynandı üstelik. 1970-80 öyle temsil oynandı. Emme ve lakin artık oynamam. Çünkü Bülent Kayabaş'ta oynadım karşılıklı. Canım ciğerim, kardeşim de o benim. Ruh ikizim gibiydi. Sahnede 27 yıl birbirimizin gözünün içine bakarak oynadık. Bülent öldü. Karşımda ben Bülent'le oynamışım o oyunu. Artık başka birisiyle oynamam oyunu. Zaten biraz oynayanlara da bağlı. Başka bir tiyatro aldı Kadıköy'de, oynadı. Tutmadı. Biz oynadık tuttu diye, herkes oynayınca tutacak diye bir şey yok. Evet, Çılgınlar Kulübü yaptı birileri. 30
saniye. Efendim? 30 saniye bitiyor. Benim de bir anım var. Çılgınlar Kulübü'nü 7 kere seyrettim ben. Babam Allah rahmet eylesin derdi ki bizim oğlan biraz geri zekalı, bir seferde anlayamıyor, 7 defa daha önce anlayabiliyor diye.
Baban seni tanıyormuş. Adam oğlunu tanıyor, biliyor oğlunu adam tabii. Vakit mi bitti? O zaman
bitti. Kapatalım lafı. Şöyle çok
kapatsak
olur
mu acaba? Bu kolumdaki saati görüyor musunuz? Bu Çılgınlar Kulübü bir daha oynanır mı lafı Cenk Uzunoğlu'nun önümde duruyor. Ben kendimi görmüyorum. Çeksenize şunu ya. Ha. Evet. Bak bu bir kol saati.
Evet.
Ben her gün yataktan kalktığımda gırgırın dışında bir şey. Senin magazinine uymayacağım. Program kapanırken doğru dürüst bir cümleyle geceye salalım bizi izleyen dostları. Çünkü ben her zaman derim ki program yapmakta, oyun oynamakta seyirciyle yapılan bir iş. Bu canlı bir yayın. İki tane temel öğesi var. Sen, ben ve seyirciler, izleyenler. Yani kısaca söylemek gerekirse benim her zamanki motomla seyirci bizim meslektaşımızdır. Biz onlarla birlikte yaparız. Bu programı da seyircilerle birlikte yaptık. O zaman onlara Allah'a ısmarladık derken bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Her sabah kalktığınızda kolunuzdaki o otomatik, o sallayınca kurulan saatleri değil de bu saat gibi bir saati kolunuzda bulundurursanız ya da takarsanız sabah uyandığınızda ve her gün yeni baştan güne başlarken günü kurmasını becerebilirseniz yavaş yavaş, sakin, sessizce o saatin içindeki mükemmel mekanizmayla zihin halinizi birleştirip günü kurarsanız gününüz aydınlık olur. Günleriniz aydınlık olsun efendim. İyi geceler.
İzzetciğim, çok teşekkür ediyorum. Hocam. Çok mersi. Ben de seni seviyorum Ali'm. Çok teşekkür ederim.
Var mı? Bir daha yapacak mıyız bu programı?
Haftaya pazartesi saat 23'te.
O zaman en geç cumartesi parayı gönder.